Kripto Odası.
Şu an gelen bir haberi hemen paylaşmak istiyorum sizinle.
Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmeler, sokakta konuşulanlar, siyaset, ekonomi, sağlık, spor. Son dakika haberleri, konuklar ve uzman görüşleri. Güçlü Mete ile Kripto Odası başlıyor.
Haziran Pazartesi sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye, yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle, fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden Güçlü Mete yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 52 32. Hafta sonundan gelen yoğun bir gündem var. Malum kabine açıklandı. Kabine açıklandı. Şimdi yeni bakanlar çarşamba günü yemin edecekler mecliste ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde meclis başkanlığı için seçim de yine aynı gün 7 Haziran tarihinde yapılacak. Yeni bakanlarla ilgili haberleri aktaracağız. Tabii ekonomiyi merak ediyor herkes. Mehmet Şimşek rasyonel zemine dönme mesajı verdi. Bu mesaj konuşuluyor şimdi hem Türkiye'de hem yurt dışında basında aynı zamanda. Ve görevi Şimşek'e devreden Nurettin Nebati'den bir oh mesajı geldi. Oh çekti. Dinlediyseniz, izlediyseniz görmüşsünüzdür. Pervin Buldan ve Mithat Sancar HDP kongresinde aday olmayacaklarını açıkladılar. Kendileriyle ilgili öz eleştirileri vardı yapmış oldukları açıklamada. Ekrem İmamoğlu'ndan bir mesaj var. Önümüze ne engel koyarlarsa koysunlar diyor. Mahkeme engelleri de koysalar yolumuza kararlı şekilde yürüyeceğiz diyor Ekrem İmamoğlu. 6 yaşındaki gelin davasında bugün karar bekleniyor. Bugünün önemli başlıklarından bir tanesi, yine bugün dava görülmeye devam edilecek ve bir karar bekleniyor. Stoltenberg NATO Genel Sekreteri Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü, ardından bir açıklama yaptı. İsveç kendine düşen sorumluluğu yerine getirdi dedi. Yani İsveç'in NATO üyeliğine Türkiye'den onay istiyor NATO. Ve Stoltenberg daha sonra NATO, İsveç ve Türkiye'nin 12 Haziran'da bir araya geleceğini ifade etti. Türkiye'den yavaş yavaş İsveç'e doğru olumlu ve ılımlı bir adım var gibi görünüyor. En azından Stoltenberg'in yaptığı açıklamalardan bunları anlıyoruz. Profesör Doktor Naci Görür'den yapılan açıklamalar var. Sevgili dinleyiciler, bazı şehirleri işaret etti. Depremle ilgili konuştu. Bunlara önümüzdeki dakikalarda yer vereceğiz. Kurbanlık hayvan fiyatları belli olmuş bir diğer başlığımız. Ama bu arada bir acı haber var. Şırnak Cizre ilçesinde güvenlik korucusu Mustafa Erdem, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, otomobilinde silahlı saldırıya uğradı, başından vuruldu. Maalesef korucu hayatını kaybetti, şehit düştü. Otomobili de daha sonra ateşe verdiler. Dünden gelen bir başka acı haber bu oldu. Hindistan'daki tren kazasında 294 can kaybı var. Sürekli can kayıpları arttı. Dün en son 294 olarak açıklandı resmi can kaybı sayısı Hindistan'dan. Türkiye kadın tekvando milli takımı dünya şampiyonu oldu. Tebrik ediyoruz kadın tekvando milli takımımızı, tüm sporcuları, sporcularımıza destek olan antrenörlerine, hocalarına, hepsini tebrik ediyoruz. Galatasaray şampiyonluk kupasını dün kaldırdı. Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Aslında şampiyonluğunu bir hafta önce ilan etmişti ama 3-0'lık bir skorla taçlandırmış oldu şampiyonluğunu Galatasaray. Galatasaray şu anda 85 puanla şampiyon artık. Biliyorsunuz maçları da yok Galatasaray ve Fenerbahçe'nin önümüzdeki hafta. Her ikisinin karşılaşması deprem bölgesindeki takımlarla olduğu için 3'er puan alacaklar. Galatasaray 85 puanda, Fenerbahçe 77 puanda, Beşiktaş 77 puanla şu anda 3. sırada görünüyor. Her ne kadar böyle görünüyor olsa da Beşiktaş eğer Konyaspor'u yenerse yine 3. gibi görünecek ama ikili averaja bakıldığında Beşiktaş o zaman ligi 2. olarak bitirmiş olacak. Dolayısıyla Beşiktaş için veya Fenerbahçe için ikincilik açısından önemli bir hafta geliyor diyebiliriz. Samsun'da sel vardı, bir kişi hayatını kaybetti. Kastamonu'da sel uyarısı vardı. Bugüne dair meteoroloji verilerine biraz sonra bakacağız. Hemen bir döviz tablosuna bakalım. Çünkü bugün sabah ben hemen Twitter'a girer girmez şunu gördüm. Dolar 21 yazıyordu. Şimdi dolar 21'i geçti zaten, biliyoruz. Dolar şu anda o resmi verilere baktığımızda bile 21 lira 13 kuruş. 21 lira 13 kuruş o resmi verilerde bile. Bir de bunun serbest piyasası var. Serbest piyasa daha yavaş yavaş oturmaya başlıyor ama 21-23 civarında şu anda serbest piyasada doların satışını görüyoruz. Ama bir de bankalara bakalım. Mesela bankada dolar ne kadara satılıyor? 22 lira 56 kuruş. 22 lira 56 kuruşta satıyor banka doları ve 21 liradan alıyor. Hemen bir de euroya bakalım. Euro şu anda 22 lira 65 kuruştan işlem görüyor ki o da serbest piyasada şu anda 22.70 civarında. Bir de bankaya bakalım Cenk'er. Bankada da euro 24.14'e satılıyor sevgili dinleyiciler. Kafa karıştırmayalım daha fazla. Altın fiyatına geçelim hemen. Altın 1320 lira. Serbest piyasada 1360 lira civarında gram altının fiyatı. Çeyrek altın 2211 lira. Ancak serbest piyasada bu da 2400 lira civarında. Borsa İstanbul geçtiğimiz haftayı 5000 puanın üzerine çıkarak tamamlamıştı. Mehmet Şimşek mesajlarının, sinyallerinin olumlu olduğu söyleniyordu. Dolayısıyla bugüne yine tabii ki doğal olarak kapandığı rakamla, yani 5114 puanla başlayacak BIST 100 endeksi. Bakalım gün nasıl seyredecek? Çünkü Mehmet Şimşek'in verdiği mesajlar var. Piyasa biraz bunları da takip ediyor. Yurt içi ve yurt dışında takipler var. Bir olumlu hava esecek mi, göreceğiz. Bitcoin 26.822 dolar karşılığında işlem görüyor. Başlıkları kısaca böyle sıraladık. Sadece bu kadar değil. Daha çok paylaşacağımız başlık var ama en azından bunlar biraz daha öne çıkan başlıklardı sevgili dinleyiciler. Şimdi hemen gelelim. Biliyorsunuz bakanlar görevleri devralmaya başladılar. Hafta sonu devir teslim törenleri vardı. Kabine cumartesi gecesi açıklandı. Yeni Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz oldu. Yani bundan sonra Fuat Oktay ismini değil, Cevdet Yılmaz ismini duyacağız. Kabine bu şekilde açıklandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç oldu. Kabine içerisinde bir tane kadın bakan var. O da klasik Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş oldu. Bir kadın var kabine içerisinde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan oldu. Vedat Işıkhan'a görevi alır almaz ilk sorumuz şu: EYT'liler ne zaman EYT'li olabilecek tamamı? İlk soru bu, değil mi? Ya tabii ki bunun dışında birçok konu konuşulacaktır, soru vardır muhakkak, öyle tahmin ediyorum, ama işte asgari ücret konusu sorulur. İşte Temmuz'da, Haziran sonunda zam konusu vesaire falan, bunlar sorulur ama daha önce o görevde bulunan Bakan Vedat Bilgin diyordu ki Mayıs ayı sonunda tüm EYT'liler bu haklarını kullanmış, almış olacaklar diyordu. Mayıs ayı bitti, aldınız mı? Ben daha alamadım mesela. Mehmet Özsaseki Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı oldu. AK Parti içerisindeki önemli isimlerden birisiydi Mehmet Özsaseki. Yani bu görevde acaba işte Murat Kurum kalır mı, devam eder mi? Bu da çok konuşulan konulardan birisiydi. Hayır, devam eden iki bakan var. Onlardan bahsedeceğiz birazdan ama tabii ki Dışişleri Bakanı merak ediliyordu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan oldu. Yani MİT Başkanı Hakan Fidan şimdi Dışişleri Bakanlığı görevini yürütecek. Peki MİT'in başına kim geçecek? Henüz resmi olarak açıklanmış olmasa da İbrahim Kalın'ın, yani Cumhurbaşkanlığı sözcülüğü yapan İbrahim Kalın'ın MİT'in başına geçtiği ya da geçeceği veya bunun resmi olarak duyurulacağı ifade ediliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak oldu sevgili dinleyiciler. Biraz önce bahsettik, Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanı oldu. Bu merak ediliyordu, yani acaba Hazine ve Maliye Bakanı mı olur, yoksa Cumhurbaşkanı Yardımcısı mı olur, baş danışman mı olur, çokça konuşuluyordu. Ama biraz daha anladığım kadarıyla aktif görevin içerisinde bulunacak Mehmet Şimşek bu pozisyonuyla beraber. İçişleri Bakanı, yeni İçişleri Bakanı kim oldu? Ali Yerlikaya, yani İstanbul valisiydi biliyorsunuz. Biz İstanbul'dan çok yakından tanıyoruz Ali Yerlikaya'yı. Ali Yerlikaya bundan sonra İçişleri Bakanlığı görevi yapacak, bu koltuğa oturdu. İki bakan var demiştim. Geçmiş dönemden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca görevlerine devam ediyorlar. Yani onlar oh çekemediler, öyle söyleyelim. Çünkü malum biliyorsunuz Nurettin Nebati Mehmet Şimşek'e görevi devrettikten sonra oh dedi Mehmet Şimşek'e bakarak. Göreve gelirken ne sözleri ne vaatleri vardı, hatırlayın. Neler neler vaat etti, ne şekilde gitti. Yusuf Tekin oldu Milli Eğitim Bakanı. Yusuf Tekin'le ilgili birçok haber var. Ona dair geçmişte söyledikleri sözlere dair birçok haber var. Bunlardan da önümüzdeki dakikalarda bahsederiz. Yaşar Güler Milli Savunma Bakanı oldu. Yani Genelkurmay Başkanı şimdi Milli Savunma Bakanı oldu Yaşar Güler. Onun yerine tabii bir atama yapılacak şimdi. Silahlı kuvvetlerde nasıl bir atama olur? Acaba bu klasik olarak ritüel işte kara kuvvetleri komutanı mı oraya geçer? Bu konuşuluyor şu anda. Mehmet Fatih Kacır Sanayi ve Teknoloji Bakanı oldu. İbrahim Yumaklı Tarım ve Orman Bakanı ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı da Abdülkadir Uraloğlu sevgili dinleyiciler. Evet, kabineyi saymış olduk. Bundan sonra bu isimleri duyacağız daha çok hayatımızda. Veya bazı dinleyicilerimiz diyorlar ki bundan sonra duymayacağımız birçok isim var. En azından öyle bir değişiklik olmuş diyorlar kabinede. Çünkü daha önce duyduğumuz çok isim vardı, sıkıldığımız isimler vardı. Artık onları duymayacağız diyenler de var. Böyle mesajları hafta sonundan bu yana paylaşıyorlar. Şimdi ekonomi kısmına bakacak olursak Mehmet Şimşek diyor ki Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır diyor. Şimdi bu aslına bakarsanız önemli bir mesaj. Rasyonel bir zemine dönme mesajını veriyor. Ve bunun dışında bir seçeneği yok diyor. Şimdi bu ne anlama geliyor? Aslına bakarsanız şöyle anlıyoruz. Şu ana kadar olanlar dışında, yapılanlar dışında daha ayakları yere basan, daha ekonominin kurallarıyla idare edilecek olan bir ülke mi olacak? Bir devlet yönetimi mi olacak? Mesela Sinan Oğan bakın ne diyor biliyor musunuz? Sinan Oğan şunu söylüyor. Sayın Erdoğan'a destek vermemizin en önemli ön şartlarından birisi son birkaç yıldır uygulanan faiz sebep enflasyon sonuç politikalarından vazgeçilmesi ve uluslararası normlara uygun ekonomi politikalarının uygulanmasına geçilmesiydi. Yeni kabinede Sayın Mehmet Şimşek'in göreve başlamasıyla artık ekonomide inşallah en kısa zamanda normalleşme adımlarını göreceğiz diyor. Sinan Oğan söylüyor bunu. Erdoğan'a destek vermemizin en önemli ön şartlarından birisiydi diyor. Yani şundan vazgeçin. Faiz sebep, enflasyon sonuç. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürekli söylediği bir sözdü bu. Ve biliyorsunuz sürekli bir faiz politikası vardı. İşte şimdi muhtemelen bundan vazgeçilecek mi? Hatta şöyle söyleyeyim. Yabancı basın diyor ki ekonomide U dönüşü. Yani Mehmet Şimşek'in göreve gelişini ekonomide U dönüşü olarak nitelendiriyor yabancı basın. Tabi bilmiyoruz bundan sonra bu süreç nasıl devam eder? Merkez Bankası yönetiminde bir değişiklik olur mu mesela? Veya daha sonra TÜİK içerisinde bir takım değişiklikler olur mu? Bunları bir yandan hepimiz takip edeceğiz. Daha görevi yeni alıyorlar. Hatta dediğim gibi daha yemin etmediler. Bir de yemin töreni olacak çarşamba günü. Bu yemin edilecek. Bir yandan da meclis başkanı seçilecek çarşamba günü. Meclisteki oturumla beraber. Yeni kabinede. İçişleri Bakanı oldu. Artık eski İstanbul Valisi diyeceğiz. Ali Yerlikaya. Mavi vatanımızın her bir damlası bize emanet dedi. Önemli mesajlar verdi aslında. İnsan haklarından bahsetti. Bunlardan taviz verilmeyeceğini söyledi. Tüm temel referansımız hukuk ve insan haklarıdır. Bundan taviz verilmeyecektir dedi. Tüm suçlarla mücadelemiz sürecek diye bir açıklaması oldu. Görevi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan aldı Ali Yerlikaya. Ve hemen ardından da bir afet yönetimi toplantısına katıldı. AFAD Başkanlığı'nda deprem bölgelerinde yürütülen çalışmalarla ilgili bir toplantı vardı. Hemen o toplantıya katıldı yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya. Bizim de artık bu isimlere kendi yeni sıfatlarıyla, ünvanlarıyla alışmamız gerekecek. Zaman zaman belki şu bir hafta 10 gün dil sürçmesi olabilir. Eski bakanların isimleri söylenebilir veya yeni bakanların eski görevleri söylenebilir ama basın içerisinde yavaş yavaş bunlara kendimizi alıştıracağız. Eskilerden kim kaldı? Fahrettin Koca ile Mehmet Nuri Ersoy. Yani ezbere çok daha rahat söylenebilecek olan isimler. Fahrettin Koca, Türkiye 100 yılı için çalışacağız. Ortak hayalimiz budur diyor. Böyle bir açıklama yapıyor. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Adalet Bakanı'nın vermiş olduğu bir mesaj var. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni bir anayasayı, demokratik sivil bir anayasayı milletimiz hak ediyor. Yeni dönem meclisinde böyle bir uzlaşma sağlanırsa milletimizi Türkiye 100 yılının ilk yasama döneminde yeni demokratik bir anayasaya kavuştururuz diyor yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç. Dolayısıyla daha öncesinde konuşuluyordu zaten Türkiye'de bir yeni anayasa, bunu sürekli Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme getiriyordu, dile getiriyordu. Yeni anayasadan, sivil bir anayasadan bahsediyordu ama bu anayasanın içeriği ne olacak veya neler değiştirilecek? Bir takım kelimeler çıkarılacak mı? Farklı bir takım düzenlemeler olacak mı? Buna itirazlar ne olacak? Böyle bir süreç yaşanacak muhtemelen. Ama yani yeni anayasayı yine netice itibariyle Adalet Bakanı da işaret ettiğine göre şu anda AK Parti'nin de gündeminde var. Biraz önce söyledik, şimdi Hakan Fidan MİT Başkanı'ydı, Dışişleri Bakanlığı görevine getirildi. Klasik olarak şu an herkes şunu merak ediyor: acaba şimdi MİT Başkanı kim olacak? Orada da biliyorsunuz İbrahim Kalın'ın ismi geçiyor. Her ne kadar resmi olarak açıklanmış olmasa da, yani resmi olarak açıklanmış değil ama netice itibariyle öyle anlıyoruz ki İbrahim Kalın'ın bu görevi netlik kazanmış durumda. Yani Cumhurbaşkanlığı sözcülüğü görevinden şimdi farklı bir göreve geçiyor, MİT Başkanı oluyor gibi görünüyor. Hatta öyle bir iddia var ki bugün MİT'in bir merkezi var ya, Kale diye geçiyor. Kale'deki merkezinde Hakan Fidan'dan görevi devralacağı ifade ediliyor İbrahim Kalın'ın. Şimdi yavaş yavaş biz yeni bakanlara alışırken aslında en çok herkesin merak ettiği konu şu: bundan sonra ekonomi ne olacak? Yani ekonomiden kasıt şu: İşte tamam, dolar, döviz, o bu falan filan, bunlar ayrı şeyler de, faiz maiz falan. İnsanlar şunu merak ediyor: bizim alım gücümüz acaba tekrar yerine dönecek mi, eski haline gelecek mi? Fiyatlar aldı başını gitti, bunlar geri döner mi? Yani benim tahminim, burada fiyatlar geri dönmez de vatandaşın alım gücü artar mı? İşte aslında olması gereken o ama işte o olmadı, o olmadığı için bir problem var. Şu anda fark etmez yani. Problem yok demeye gerek yok. Yani tamam, bir seçim yapıldı, insanlar tercihlerini kullandı, doğru. Ama o tercihleri kullanırken de yine de her ne kadar tercihini istediği gibi kullansa da ekonomiden bir şikayeti, rahatsızlığı vardı insanların. Da bunu sandığa yansıttı, yansıtmadı. İşte daha önceden şu söylenirdi ya hep: işte tencere, boş tencere götürür iktidarları diye. Boş tencere götürür iktidarı diye AK Parti'nin bu seçimi kaybedeceği düşünüldü veya Erdoğan'ın kaybedeceği düşünüldü. İşte öyle olmadı. Demek ki tencere hesabı artık bu dönemde tutmuyor. Ya bunu anladık. Burada başka hesaplar var. Ya başka hesaplar var derken, bilemiyorum işte, bunu muhalefetin araştırması lazım. Belki burada çeşitli dini söylemler, belki burada çeşitli milli söylemler, işte terörle ilgili verilen mesajlar veya tamamen bir kişinin, bir liderin peşinden gidiyor olmak, bunların hepsinin tabii ki değerlendirmesi lazım. Yani sosyolojik açıdan değerlendirilecek, bunların hepsine bakılacak. Ama bir sonuç çıkar mı ortaya? Yani muhalefet kanadında bir sonuç olur mu? Şimdi mesela HDP kongreye gidecek ki HDP içinde biliyorsunuz Selahattin Demirtaş dedi ki ben aktif politikayı da bırakıyorum şu anda dedi. Benim sesimi dinlemediler, benim sözlerim böyle yankılandı, bana geri döndü. Cumhurbaşkanlığı için adaylık sürecinde aday olayım dedim, bunu da dinlemediler dedi. Ve ardından HDP içerisinde bir tartışma başladı. Şimdi HDP kongreye gidecek. İddia o ki, yani iddia o ki derken kendi açıklamalarıyla beraber söylüyorum, HDP'nin eş genel başkanları kim? Pervin Buldan ve Mithat Sancar yeniden aday olmayacaklarını açıkladılar. Yani yeni birileri aday olsun, biz yokuz diyorlar. Ve aynı zamanda ben konuşmalarının bir bölümünü dinledim, hatalı olduklarını, halkın sesini dinlemediklerini söylediler. Yani bunu itiraf ettiler açıkçası. ve bu şekilde bundan sonra aday olmayacağız dediler. Ha, diğer siyasi partilerde durum ne olur diye baktığımızda mesela CHP kanadında işte yeni MYK vesaire falan çalışmalar bir yandan devam ediyor. İşte parti meclisinde toplantı içerisinde cumhurbaşkanı seçimleri, meclis seçimleri sonuçları bunların hepsi konuşulmuş anlıyoruz. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim, CHP'de grup başkanı Özgür Özel oldu. Manisa milletvekili biliyorsunuz Özgür Özel, grup başkanı oldu Özgür Özel. Grup başkan vekili diye daha önce söylüyorduk, grup başkanı oldu. Meclis grup başkan vekilleri de Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır, Afyonkarahisar milletvekili Burcu Köksal ve İstanbul milletvekili Gökhan Günaydın oldu. CHP'nin meclis başkan vekili Denizli milletvekili Gülizar Biçer Karaca olarak belirlendi. Meclis başkan vekilini belirledi CHP bu şekilde. Dolayısıyla bir takım değişiklikler, yani çok yeni isim var gibi görünmese de görev değişiklikleri en azından burada olmuş görünüyor CHP içinde. Ha, bundan sonra başka bir şey olur mu? Yani işte bu kurultay konusu çok konuşuluyor. Başka bir şeyden insanların beklentisi bu. Yani lider değişir mi? Genel başkan değişir mi? Bu konuşuluyor en çok, değil mi? Bunun için dediğim gibi bir zaman, bir süreç var ki o kurultay için bir süreç var. O kurultay süreci başlatılır dendi. İşte dolayısıyla aşağı yukarı Eylül ayında başlatılabileceği ifade edildi. Önce işte ilçede, erde yapılacak olan seçimler, sonra il seçimleri, işte delegeler oluşacak vesaire falan. Ardından bir kurultay gerçekleştirilecek. Bu bir süreç alacak. Yani aşağı yukarı uzunca bir süreç. Böyle 6 ay, 7 ay, 8 ay sürebilir deniyor bu süreç için. O sırada da önümüzdeki sene gelecek olan yerel seçimler olacağı için, İşte yerel seçimler öncesinde yapılsın, bitsin mi, bitmesin mi, beklensin mi? Yerel seçime giderken mesela İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'yla mı gidilsin? Ekrem İmamoğlu'nun önüne bir mahkeme engeli, yargı kararı çıkar mı? Siyasetten uzaklaştırılır mı, uzaklaştırılmaz mı? O sırada parti başına geçse mi, geçmese mi? Bütün bunları şu anda anladığım kadarıyla CHP kendi içinde hesaplamaya çalışıyor. Yani herhalde öyle tahmin ediyorum ki hukukçularıyla birlikte bunu hesaplamaya çalışıyordur. Muhtemelen öyledir, değil mi? Ekrem İmamoğlu'ndan bahsetmişken önümüze hangi mahkeme davalarını koyarlarsa koysunlar yolumuza kararlı şekilde yürüyeceğiz diyor, böyle bir açıklama yapıyor. Çünkü esas mesele gönüldeki davadır, o davada milletin gönlündeki davadır, ben o davayı kazanacağım, o diğer davaların bende hiçbir hükmü yok, kıymeti de yok diyor yaptığı açıklamada Ekrem İmamoğlu. Öyle ya, şimdi neticede bir yerel seçim olduğunda şu anda o yerel seçimdeki daha önceki kazancı CHP kaybetmek istemeyecektir. Yani İstanbul'u, Ankara'yı kaybetmek istemeyecektir. Tabii şunu da düşünmek lazım. İstanbul'da, Ankara'da daha önce özellikle İstanbul'da seçim sırasında diğer partilerden de alınan bir destek vardı. O diğer partiler yine aynı desteği verirler mi? Mesela bilmiyorum, HDP diyelim ki yeni bir işte kongre, yenilik yapacağız diyorlar. Mesela kendi adayıyla girer mi seçime? O zaman bu seçim sonucunu etkiler mi büyük şehirlerde? Bunların hepsi şu anda herhalde umarım muhalefet tarafından araştırılıyordur. Bunlar üzerine bir takım çalışmalar yapılıyordur diye düşünüyoruz. Gerçi bu seçimden önce de çok şey düşünmüştük, öyle değil mi? Peki, bir reklam aramız var sevgili dinleyiciler. Sizlerden gelen mesajlarla birlikte reklamlardan sonra yeniden buradayız. Devam ediyoruz Kripto Odası'na sevgili dinleyiciler. Şimdi dinleyicilerimizden, sizlerden gelen mesajlar var yani. Dinleyicilerimiz bir defa yeni bakanlarla ilgili mesajlar gönderiyorlar. Eskiden söyledikleri sözler, yaptıkları açıklamalar, bunlara dair gelen mesajlar var bir yandan. Evet, bakalım bundan sonra ne olacak? Yani mesela Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 10 Aralık 2014'te bir röportaj veriyor. Karma eğitimi zorunlu değil diyor. Yani karma eğitim zorunlu değil diyor mesela. Aynı zamanda yine aynı dönem rektör olabilmesi için kanun değiştirmesiyle ilgili de gündeme gelmiş olan bir isimdi. Bakalım bundan sonra nasıl adımlar atılacak veya bu önceki mesajları, verdiği mesajlara ilişkin adımlar atacak mı? Bunları önümüzdeki süreç bize açıkçası gösterecek, ama dediğim gibi dinleyicilerimiz ya da basın bir yerlerden bulduğu için dinleyicilerimiz de görüyorlar ve onlar da bunu paylaşıyorlar. Ziraat Bankası günlük altın alış limiti olarak 15 gram koymuş. Diğer bankalarda durum nasıl diyor dinleyicimiz. Valla bilmiyorum, bir bakmak lazım ona. Kalan işlem limitiniz 15 gram diyor çünkü. Ancak 15 gram verebiliyoruz manasında böyle bir limit olduğu anlaşılıyor. Devam edelim. Yeminle ilgili gönderilen çok fazla mesaj var. Birincisi, yemin ederken yemini tam olarak okuyamayan, eksik okuyan veya yanlış okuyan milletvekilleriyle ilgili gelen mesajlar var. Bir diğeri, milletvekili yemin sözlerinin aslında bu tutulup tutulmadığı, yani yeminde olduğu gibi uygulanıp uygulanmadığına ilişkin gelen mesajlar var. Mesela yemin ediyorlar ama diyor dinleyicimiz. Burada ne diyor? Hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma diyor mesela. Gibi veya işte büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim deniyor. Devletin varlığı ve bağımsızlığı, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma deniyor mesela. İşte bunlar yemin ediyorlar ama diyor dinleyicimiz, milletvekilleri yemin ediyorlar ama acaba bu yeminler ne kadar tutuldu ki bugüne kadar diye soruyor. Bir başka dinleyicimiz, artık bu yeminlerden bıktım. Cuma'dan beri Ankara kilit, nefes alamıyor trafikten diye mesaj göndermiş mesela. Tabii bir yandan Ankara yoğun şu anda değil mi? Bir dinleyicimiz, günaydın Güçlü Bey, yani yine mi kandırıldı diyor, bir mesaj göndermiş. Bunu herhalde şunun için göndermiş diye tahmin ettik. Mehmet Şimşek yeniden rasyonel politikalara dönmemiz, zemine dönmemiz gerekiyor dedi ya. Yani acaba daha önceki ekonomi politikaları yanlıştı, şimdi doğruya geçilecek, daha önceden bir kandırılma mı vardı acaba diye bir mesaj paylaşmış bizimle. ENAG, enflasyon araştırma grubu, biliyorsunuz bağımsız bir araştırma grubu enflasyonu araştırıyor. Açıklamasını yaptı TÜİK'ten önce, ENAG yaptı açıklamayı. E-TÜFE'deki 12 aylık artış oranı %109.01 diyor. Yani şöyle söyleyelim, Mayıs ayında 7.35'lik bir artış oldu diyor. %7.35. Yıllık enflasyona bakacak olursak %109.01 diyor. TÜİK'ten çok daha, zaten çok daha düşük bir şey gelecek veri tahmin ediyoruz bunu da. Bir de bir yandan biliyorsunuz, eğer bu doğalgaz fiyatı Mayıs ayında sıfır olarak buraya yansıtılırsa, o zaman anlıyoruz ki daha da düşük bir şey, daha da düşük bir enflasyon ortaya çıkacak. Birazdan göreceğiz bunu. Aslında birazdan derken herhalde ondan biraz sonra açıklarlar diye tahmin ediyorum. Yani onu da göreceğiz dolayısıyla. Ama tüm bunlar neye etki edecek? Şimdi Haziran ayı başında Mayıs'ın enflasyonu tamamlanınca, yani açıklanınca, bundan sonrası için Haziran sonunda yapılacak olan çeşitli zam oranlarını etkileyecek. Ve anladığım kadarıyla şu anda bundan sonrası için, hani seçimden önce yapılan zamlar gibi zamlar olmayacak maaşlara. Yani en azından şu anki hissiyat, görünen o. Peki devam ediyoruz. Biz gündemdeki diğer başlıklara da bakalım biraz. Türkiye mesela şimdi İsveç konusunda nasıl bir adım atacak? Muhtemelen herhalde İsveç konusundaki adım olumluya dönmeye başlayacak. Çünkü İsveç dedi ki, ben terör yasasını uygulamaya başladım dedi. Terör örgütü üyeleri varsa bunlarla ilgili ceza vereceğim ben dedi. Fakat burada tabii Türkiye şunu istiyor. Acaba sahadaki durum ne olacak? Yani çünkü Türkiye diyor ki mesela şu terör örgütü üyesi. Ama İsveç diyor ki hayır, bana göre o terör örgütü üyesi değil diyor mesela. Şimdi sahadaki uygulama ne olacak? Ama NATO Genel Sekreteri Türkiye'ye geldi biliyorsunuz. Dedi ki İsveç kendine düşen sorumluluğu yerine getirdi. Yani bu yasayı çıkardı ve yasayı da uygulamaya başladı dedi. Biliyorsunuz Amerika Başkanı Joe Biden, keza Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ederken, seçildikten sonra tebrik ederken, biz İsveç konusunu gündeme getirdik diye bir mesaj verdi. İsveç'in NATO üyeliği konusunu. Şimdi 12 Haziran'da yeniden bir araya gelinecekmiş. Yani Stoltenberg Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Şimdi İsveç, Türkiye, NATO 12 Haziran'da bir araya gelecekmiş. Yani burada muhtemelen bir masa etrafında yine konuşulacak. Daha sonrası Türkiye'den acaba bir onay çıkacak mı? İsveç'in NATO üyeliğini göreceğiz. Ama herhalde artık bu süreç içerisinde çıkacak gibi görünüyor. Devam ediyoruz. 6 yaşında gelin davası deyince, yani bu isim böyle nitelendirmek tabii kötü oluyor ama insanların aklına anca böyle söyleyince geliyor bu dava. 6 yaşındaki çocuğa istismardan bahsediyoruz. Evlenme skandalından bahsediyoruz. Bugün bu dava yine görülecek. Bugün karar çıkması bekleniyor. Şimdi daha önce de bir ara karar çıkması bekleniyordu, çıkmadı ama bugün karar çıkması bekleniyor deniyor. Bakalım, göreceğiz. Burada sanık Kadir İstekli var. Yani evlendirilen Kadir İstekli 67 yıla kadar hapis cezası isteniyor hakkında. Baba Yusuf Ziya Gümüşel'le anne Fatıma Gümüşel'in de 22'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor. Baba biliyorsunuz Hiranur Vakfı kurucusu aynı zamanda. Kızı EKG'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği üzerine bu dava açılmıştı. Kamuoyunda büyük tepkiler oluşmuştu. Bugün başlıyor bu dava. Hatta şu dakikalar da muhtemelen başlamış olması gerekiyor. Çünkü 9.30 deniyordu. Ama belki işte biraz kalabalıktır vesairedir, bir gecikme olmuştur, bilemiyorum. Şu dakikalarda başlıyor olması lazım. Naci Görür'ün uyarıları var demiştik sevgili dinleyiciler. Naci Görür uyarıyor. Çünkü işte zaman zaman yaşanan depremler, bunların ardından yaşanan panik, oluşan panik havası, bunun üzerine gelen açıklamalar. Naci Görür diyor ki Elmadere, Çüngüş, Diyarbakır'da 4.2 büyüklüğünde olan deprem. Bu deprem Bitlis, Zagros bindirme kuşağı üzerinde diyor. Ve benzer sıkışmalar Siirt ve Hakkari bölgelerinde de görülebilir dedi. Yani Siirt ve Hakkari bölgesini, bu bölgeyi işaret etti bundan sonrası için Naci Görür. Devam ediyoruz. Ankara'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. 3 kişi hayatını kaybetti. 4 kişi de yaralandı. Aynı zamanda yine Aksaray'da bir kaza meydana geldi. Buradan da 3 kişinin hayatını kaybettiği yönünde gelen bir başka haber oldu sevgili dinleyiciler. Elazığ'daki maden ocağında bir göçük vardı. Bir işçi hayatını kaybetti. Maden ocağındaki bu göçükte, programın başında söylemiştim, bir korucu öldürüldü. Mustafa Erdem başından tabancayla vuruldu. Daha sonra otomobili ateşe verildi. Anladığım kadarıyla şu anda olayın detayları soruşturuluyor. Sebebi araştırılıyor. Öyle tahmin ediyorum. Ve devam ediyoruz gündemdeki diğer başlıklarla. Kurban Bayramı öncesi büyükbaş ve küçükbaş hayvanların fiyatları belli oluyor. Küçükbaş hayvanların 7.000 liradan başlayacağı ifade ediliyor. Büyükbaşların ise 84.000 liradan başlayacağı söylendi. Böyle bir açıklama geldi. Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı ne diyor? Koç almaya kalksanız en kötü şartta 7-8 bin lira diyor. 7-8 bin lira. En kötü şarttan kastı ne bilmiyorum. Yani daha yüksek olacaktır manası da söylüyor herhalde. Büyükbaşın hisse fiyatı ise asgari olarak 12-15 bin lira arasında değişir. 7 hisse olduğu düşünüldüğünde büyükbaş kurbanlığın fiyatı bu yıl asgari 84 bin lira olacaktır diyor. İşte neyse, biz fiyatları söyleyelim de vatandaş nasıl alır, nasıl eder onu bilmiyorum netice itibariyle. Devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, Hindistan'da bir tren kazası meydana geldi. Bu tren kazasında önce işte 50 ölü, 100 ölü falan derken maalesef 294 kişi hayatını kaybetti. Son gelen bilgiye göre, ki son bilgi dün öğle saatlerinde gelmişti. Muhtemelen bugün güncellenecektir bu bilgi ama yani daha da can kaybı artar mı bilmiyoruz. Umarız artmaz tabii. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye olarak yaraların sarılması için Hindistan'ın yanındayız mesajını paylaştı, verdi. Bu arada tren kazası demişken Türkiye'de de Denizli'de bir video, bir görüntü var, bilmiyorum gördünüz mü? Vatandaşlar Goncalı mahallesindeki demiryolu hattındaki zararı görüyorlar. Bu traverslerin altı boşalıyor, demiryolu eğriliyor. Hatta bazı bölgelerde yamulmuş, bunun görüntülerini çekiyor vatandaşlar. O sıralarda raylara gelmekte olan bir İzmir Denizli treni var. Bunu fark ediyorlar. Çok daha geriye gidip makinisti uyarıyorlar ve treni durduruyorlar. Yani bu görüntüler var. Bir anlamda büyük bir facianın eşiğinden dönüldü denilebilir. Vatandaşların sayesinde bu görüntüleri görüyorlar. Daha doğrusu bu durumu görüyorlar, çekmeye başlıyorlar. Gelen treni durduruyorlar. Yani bir ihbar da gerçekleşiyor, olaya müdahale de gerçekleşiyor. Daha büyük, daha kötü bir şey konuşuyor olabilirdik. Meteorolojiden 16 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı olduğunu söylemiştik. Meteorolojinin uyarılarından bahsetmiştik. Şimdi bu iller hangileri diye baktığımızda bir defa yoğun yağış alacak olan iller Kastamonu'nun kuzeyi ve Sinop çevreleri. Hatta şu anda bu bölgelerde yağış var. Şunu da söyleyelim ki Kastamonu'da sel uyarısı var. İnebolu ilçesinde sel riski nedeniyle bu giriş kat, birinci katta oturanların üst kata çıkmaları, evlerini boşaltmaları istendi. Böyle bir uyarı var. Maalesef Samsun'da Ledik ilçesinde sel vardı. Samsun'da sel sularına kapılan bir kişi hayatını kaybetti. Bugün için yoğun yağış beklenen hat şöyle bir hat. Burdur, Isparta, Aksaray, Konya, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Amasya, Tokat. Bu bölgelerde yoğun bir yağış bekleniyor. Yani Türkiye'nin kuzeyinden güneyine doğru giden bir hat üzerinde yoğun yağış bekleniyor. Meteorolojinin bu konuda uyarısını biz de hatırlatmış olalım sevgili dinleyiciler. Yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Sona gelirken bir hatırlatmamız daha olacak. O da kadın tekvando takımımız şampiyon oldu. Dünya şampiyonu oldu. Tebrik ediyoruz. Canı gönülden tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Büyük bir başarı elde ettiler. Takım halinde şampiyon oldular. Bu açıdan çok önemliydi. O nedenle bir kez daha tebriklerimizi iletiyoruz. Geçtiğimiz hafta Galatasaray'ı ve Galatasaraylıları kutlamıştık ama bir kez daha kutlayalım. Şampiyonluk kupasını kaldırdı dün Galatasaray. Çeşitli etkinliklerle tabii Fenerbahçe'yi de 3-0 mağlup ederek bu kupayı kaldırdı. Galatasaraylıları bir kez daha tebrik ediyoruz. Biraz sonra Bediye Ceylan güzelce sizlerle birlikte olacak. Güzel Şeyler programında Cenkere Teknik Masa'da teşekkür ediyoruz. Yarın sabah aynı saat diliminde yeniden buluşana dek hepinize sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.